بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى الطائرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضهم معتزلين çeşitli görüşlerindeydi. Bir özel nitelik başlık olarak bunları sıralıyorlardı. Buraya gelmiştik de mesela onların görüşlerinden birisi de teklif-i mağdayutak mahales. Kulun gücün ötesinde olan bir görevle kulun görevlendirilmesi Allah Teala tarafından muhaldır. Görüşü de bunların görüşlerinden birisidir. Ki bu ilkeyi husn-ı kubbe akli ilkesinden sonuç olarak elde edildi. Ki onlar dediler ki Allah Tebareke ve Teala'nın az edeyim ki işlerinde mutlaka bir hikmet olmalıdır, bir amaç olmalıdır. Bir diğer ilke de şu ki bir takım işler zatı itibariyle kötüdür, bir takım işler zatı itibariyle güzeldir. Ve dolayısıyla kötü işlerin Allah'a isnat edilmesi doğru değildir aklen. İşte bu kötü işlerin numunelerinden birisi de bu ki kulu gücü yetmeyen bir görevle görevlendirilmesi, daha sonra o görevi yerine getirmediğinden dolayı da onun muahize edilip cezalandırılması, bu Allah'a yakışmayan bir durumdur diye diyorlar ki Allah ve Teala tarafından kulun böyle bir görev kula gelmesi, gücü yetmeyeceği bir görevi vermesi kuluna muhaldır. Allah böyle bir iş, böyle bir görev Allah tarafından olmaz. Bunu aşairenin karşısında söylemişler ki aşaire diyorlar ki hiçbir işin kendi zatı itibariyle bir güzelliği yoktur. Güzellik ve çirkinlik ancak Allah'ın emriyle ve nehiyle ortaya çıkar. Eğer Allah Teala böyle bir görevde verilirse, çünkü Allah sorgulanmaz, vermiştir. Ve burada biz buna mutlaka eğer emir böyleyse, bu güzeldir demek zorundayız. Ve böyle bir şey Allah için muhal değil diye görüşünü ve adalete aykırı değil filan. Arz edeyim ki bu tabi eşairelerin bu görüşü kesinlikle doğru değildir. Ve bu görüş de doğrudur yani bu. Ehl-i Beyt'e kuru da aynı görüşü paylaşıyor. Allah Teala hiçbir zaman kulunu takati gücü üstünde bir görevle görevlendirmez. Diğer bir önemli mesele de ef'al-i bendegan hiç veç mehlub-u huda nist ve meşiyyet-i ilahi ve ef'al-i bendegan teallup ne mi girer diye bunlar beyan etmişler. Yani elbette bu mesele insanlarla ilgili ve cinlerle ilgili ve mükellef mahlukatlarla ilgilidir. Yaratılmış olan kulların işlerinin faili kimdir? Bu işleri gerçekleştiren sadece kulun kendisi mi? Yoksa Allah mıdır? Yoksa her ikisi midir? Az edeyim ki bu mesele tevhid-i ef'ali meselesi. Allah'ın tevhidinde biz bahsetmiştik yani dört tevhide bölünüyor. Bir tevhid-i zat, tevhid-i sıfat, tevhid-i ef'al ve tevhid-i ibadet. Bu işte bu tevhid-i ef'al meselesinde mutezile tevhid-i ef'ala karşıdır. Diyorlar ki hayır, fiillerde tevhid söz konusu değil. Fiillerin failleri farklı farklıdır. Hala özellikle mesela şeylerle ilgili, yani insan ve cin gibi mükellef kullarla ilgili ki bunların görevi var. Cansız varlıklarında mesela o işler, cansız varlıklarda meydana gelen sonuçlar, onlar da yine bu kapsamda ele alınır. Yani sebep-sonuç ilişkileri. Ama fiilen bahsimiz kullarla ilgili bölümdedir. Mutezile'ye göre diyor ki eğer kulların işleri Allah tarafından yaratılmış olur ise sonra Allah ve Teala bu işlerden dolayı kulların yine aynen sorgulanması, mükafatlandırılması, cezalandırılması doğru değil. Çünkü hiçbir kimse kendi yapmadığı bir şeyden sorumlu tutulamaz. Akıl diyor ki ancak insan, yani bir şuuru olan bir varlık, aklı ve iradesi olan bir varlık yaptığından sorumlu tutulabilir. Eğer işlerin faili Allah ise, kulların işlerini Allah yaratıyor ise o zaman kulların bundan sorumlu olmaması, ne lehinde ne aleyhinde bir yükümlülükleri olmaması gerekiyor. Doğrudan mesuliyet Allah'ın kendisine dönmesi lazım. Oysa ki biz biliyoruz ki Allah Tebarek ve Teala kullarını yaptıkları işlerinden dolayı onları sorgulamaktadır, sorumlu tutmaktadır. İyilerine iyi mükafat, kötülerine de ceza vermektedir. Bu gösteriyor ki demek ki kulların işleri asla Allah'ın mehluku değil, Allah yaratmamıştır. Hatta daha ötesi, kulların işleri Allah'ın meşiyetinin de dışındadır. Yani Allah asla böyle bir şey değil ki Allah'ın iradesi de kulların bu işiyle ilgili olsun. Allah asla bu konuda bir müdahalesi, irade olsun, meşiyet olsun, hiçbir şekilde bir müdahalesi söz konusu değil kulların işlerinde. Kullar kendi başlarına müstakillen istekleri, iradeleri, seçimleri hepsinde müstakildirler. Ve keza gücülerini kullanmakta müstakildirler, gerçekleştirmek veya gerçekleştirmemekte müstakildirler. Dolayısıyla kulların işlerinin faili ya var edeni sadece kulun kendisidir. Bu arz edeyim ki Mutezile'nin görüşü bu. Burada tamamıyla yani tevhid-i ef'ali ki eş'ariyle savunuyor onun tam karşısında. Bunun mukabilinde eş'ariyle'nin görüşüdür ki diyor ki kulların işleri tamamıyla Allah'ın mehlukudur. Allah'tır ki hem kulların kendilerini ve hem işlerini yaratmaktadır. Ve kulların kendi iradelerinin, kendi meşiyetlerinin ve kendi güçlerinin bu işin meydana gelmesinde hiçbir dehli yoktur. Hiçbir müdahalesi söz konusu değil. Sadece bir zamandaşlık söz konusudur. Yani Allah'tır ki bu işi meydana getiriyor, irade ediyor olmasını ve sonra da kendi gücüyle onu var ediyor. Ancak bu arada kula da düşen bir kesb söz konusu. Yani kesb yani ne? Kesb de şöyledir diyor. Yani kazanmak. Yani Allah Tebarek ve Teala'nın bu iradesi ve bu gerçekleştirmesi kulun o işe dair iradesi ve kudretiyle zamandaştır. Aynı zamanda. O zaman ki kulun böyle bir işi yapmaya irade eder ve keza aynı zamanda kendisinde güç görer bu işi gerçekleştirmeye, bu irade ve güçle zamandaş olarak aynı zamanda Allah'ın iradesi ve gücü işe koyulur ve Allah'ın iradesi ve zamanı gerçekleştirir. Ancak kulun da o anda hem iradesi vardır hem de gücü vardır. Etki eden Allah'ın irade ve gücüdür. Kulun iradesi ve gücü değil. Sadece zaman beraberliğidir.
Hocam, bu işin. O zaman günah ve sevap kavramı eşari nasıl yapmışlar?
İşte bu kesbden diyor. Çünkü o zaman senin böyle bir iraden vardı diye arz edeyim ki o kesb, o bir kazanma. Kazanmadan dolayı sen sorgulanıyorsun. Bu kesb tek. Yani o anda bir irade kendinde oluşmuş. Sorsak ki bu iradeyi oluşturan kimdir? Yine diyecek Allah'tır. Yani eşaire az edeyim ki sonuçta Mutezile diyor ki kardeşim sizin bu anlattığınız cebre dönüştür. Siz kesb diyorsunuz ama kesbin de bize açıkladığınızda madem ki bu iradenin oluşmasında da hiç kulun bir müdahalesi söz konusu değil ve bu irade mesela diyelim ki hiçbir müdahale, hiçbir etkisi yoktur. İradeyi veren Allah hiçbir etkisi olmayan aleyhven Allah. Yani o zaman kurbetlere sorumlu olmaması gerekir tabi olarak. Yani Eşaire diyor ki Allah Tebaraka ve Teala ilk önce kula bir irade verir, aynı zamanda güç verir, sonra irade ve gücü verdikten sonra kendi irade ve gücüyle o işi de gerçekleştirir. Mutezile diyor, haklı olarak diyor ki bu cebirdir. Yani ben iradeyi, o andaki bende oluştu, o iradeyi yaratan da Allah'tır. Sen diyorsun ki, yani Allah halakakum ve ma tef'alun, Kur'an ayetini böyle görürüz. Allah Kur'an demiş ki sizin ve kendi yaptıklarınızı yaratan biziz. Halakakum ve ma tef'alun, Allah sizi de yarattı, yaptıklarınızdır. Siz bunu böyle yorumluyorsunuz. Bundan şu anlamı çıkarıyorsunuz. Diyorsun ki bu ayet demek istiyor ki sizin işinizi de biz yaptık. Peki ama aynı zamanda bende irade de var, kesb de var, yani şeyde güç de var. Diyor o iradenin ve gücün hiçbir etkisi yok. Çünkü eğer o irade ve güç müdahale eder ise o zaman Allah yaratmış olmaz. Kul yaratmış olur. Değilse o zaman etkisi yok. Peki bu iradeyi ve gücü bana kim verdi? O da Allah verdi. Yani Allah Teala bir anda iki iş görmüş olur. Bir, bu kula irade ve güç verir. İki, o anda da bu işi gerçekleştirir. O, haklı olarak Mutezile diyor ki kardeşim bu cebirdir. Hiçbir sorumluluğumuz olmaması lazım. Ama gel gör benim ki Eşaire'de çünkü Allah'ın sorgulanmayacağına dair bir yani sorgunun anlamı yoktu diyorlar. Diyor tamam diyor, Allah yapmışsa yapmıştır. Bu adalet, adalete aykırı diyor, buna biz karar veremeyiz. Buna karar veren Allah'tır. Bu adalet mi değil miydi bunu diyemeye bizim yetkimiz yoktur. Dolayısıyla Eşaire tamamıyla bu kesb nazariyesiyle birlikte her ne kadar bugün birinin konuştuğu mesela diyelim ki şeyde Türkiye'de mesela diyelim Diyanet işlerinde filanlarda da bu. Çünkü bu kesb nazariyesi aynen Maturidi'nin de aynen görüşü. Yani az edeyim ki burada bu kesbe çok şey ederler yani önemler üzerinde duranlar, çok işarette bulunurlar, bununla kurtarmaya çalışıyorlar. Ama bu kesb denilen şey nedir? Kulun iradesi. Kulun iradesini kul mu gerçekleştirdi, kul mu var etti? Yok. Kim var etti? Allah. İradeyi veren sorumlu o zaman bu. Demek ki az edeyim ki burada bu kesb de insanı cebirden kurtarmaya yeterli değil diye Mutezile haklı olarak bu itirazı yapmış. Ve, ama getirdiği çözüm yanlıştır. İtirazı yerindedir. Yani siz eğer kesbi bu şekilde yorumlasanız kulun kazanmasını ki bir irade, etkisiz bir irade, onu da kendisi var etmemiş, Allah var etmiştir onda ve etkisiz bir güç diye yorumlasanız o zaman bu sorumluluk getirmez, bu cebirdir. Bu itiraz haklı, %100 yerinde haklıdır. Ama getirdiği çözüm buna itirazen demiş ki hayır biz diyoruz ki kulun iradesi de etkisi kudreti de kula aittir. Kul doğrudan bu işi gerçekleştirmektedir. Allah'ın gücünün hiçbir etkisi ve iradesinin hiçbir etkisi yoktur burada. Yani Allah'ın böyle bir iradesi yok. Allah böyle irade etmiyor ki bu kul mesela şarap içsin. Öyle bir şey yok. Allah'ın gücü şarap içmeyi ona içtirmiyor, gerçekleştirmiyor. Kuldur ki kendisi irade ediyor müstakil, özgür olarak ve kendine ait güçle şarap içmeyi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla arz edeyim ki bu kul sorumlu oluyor. Bu çözüme bu şekilde çözüm getirmiş. Bu her iki ekolun da arz edeyim ki sorunları ben geçen bahslarda da işaret ettim. Bunların bu iki çözüm yani iki tane ekolun da yanılmasının asıl sebebi zat-ı tevhiddeki yanılmalarıdır. Çünkü Allah Tebaraka ve Teala'yı da hem Eşaire hem Mutezile Allah'a verdikleri birlik yani sayısal rakam anlamında birliktir. Yani Allah'ı mahlukatın paralelinde, enleminde bir varlık olarak gördüler. Dediler ki bir tane varlık var, Allah da bir kenarda. Aynen iki tane insan gibi. İki tane insan birbirlerinin paralelinde insandırlar. Bir insan Ahmet, bir insan mesela Mehmet. Şimdi bunların her ikisinin iradesi var ayrı ayrı. Her ikisinin gücü var ayrı ayrı. Dolayısıyla paralelde gördükleri için birisi baktı gördü ki bu ayeti anlamak için Allah'tır yaratan, yani sizi ve sizin işlerinizi bunu yorumlarken örneğin diye ki bu Ahmet eğer mahluksa mahluku etkisiz duruma getirdi. O tekisini faal etti. Bu tekisi de baktı ki gördü ki bu cebirdir. O tekisini lağv etti. Onu tamamıyla pasifize etti. Bu tekisini faal etti. İki tane paralel varlık gördüklerinde bu sonuç çıkar. Yani Allah'ın zatı tevhidini halledemediklerinden dolayı her ikisi de bu problemi yaşamışlar. Oysa ki Ehl-i Beyt aleyhisselamın ekolu, Ehl-i Beyt aleyhisselam ve Şia ekolu, Ehl-i Beyt'in o nurlandırıcı açıklamalarından burada cevap olarak dediler ki bu iş, yani kulun işi kula ait olduğu anda, yani kulun iradesinin ve gücünün müdahil olup etki etmesiyle birlikte aynı zamanda Allah'ın gücünün ve iradesinin de etki, ikisi de bu işi gerçekleştiriyor. Bu ikisinin, bu işin faili iki tane faildir. Ancak paralel failler değil. Belki birbirinin devamı olan failler. Mübaşir fail bu işin bizatihi, yani onu gerçekleştiren, onunla temas ederek onu gerçekleştiren, o işe koyulan kulun kendisidir. Ama kulun kendisinin üstünde arz edeyim ki bir de Allah vardır ki o Allah'tan kul medet alarak bunu yapıyor. Misal diyelim, mesela şimdi benim parmaklarım bir hareket ediyor. Bu parmaklar hareket ederken bir de parmağın ötesinde bir mesela diyelim ki insanın bedeni var. Bedenle bu parmaklar medet alarak mesela hareket ediyor. Bu bir çok yani şey örnek değil. Tam doğru örnek değil. Yani bunu demek istiyorum. Yani şimdi parmaklar bedenin paralelinde değil, boylamında, devamında olan bir varlıktır. Ki beden bu parmakları da kuşatmıştır. Ama parmaklar da kendisine göre bir varlığı var. Şimdi arz edeyim ki Allah Tebareke ve Teala'nın varlığı muhitun bi kulli şey. Bütün varlık alemini kuşatmıştır. Bütün varlık alemini kuşatmıştır. Ama arz edeyim ki yani mahlukat Allah'a nispeten yani hiçbir istiklali olmayan bir varlıktır. Tamamıyla bağımlı. Ama bu bağımlılık olurken Allah mahlukata verdiği şeyi gerçekten mahlukata vermiştir. Yani bize varlığı gerçekten vermiştir. Bize iradeyi gerçekten bize ait vermiştir. Bize gücü gerçekten bize vermiştir. Yani bu bendeki varlık, bendeki güç, bendeki irade, bendeki şuur her neyse kuldaki gerçekten kula aittir. Kula ait olduğu halde bunların tamamı aynı zamanda Allah'a aittir. Lillahi mulkus semavati vel ard. Bu bunun malikinin benim olması Allah'ın mülkiyetine mani değil. Dolayısıyla bir kul bir işi gerçekleştirmek isterken kendi iradesiyle, kendi gücüyle bizatihi bunu irade ederek kendi özgür iradesiyle gerçekleştiriyor. Ama bu özgür iradesinin ve bu gücünün, varlığının arkasında da Allah aynı zamanda onu tamamıyla kuşatan ve ona bütün bu imkanları veren Allah'tır. Allah Tebarek ve Teala'nın vermesi bu gücüleri, bu imkanları Allah'a bir sorumluluk ve bir şey getirmiyor. Yani bir eğer yanlış olursa, yanlış yaparsa kul bu Allah'a bir az eden ki şey yanlıştan sorumluluk ve az eden ki bir kusur getirmiyor. Belki bu yanlış kula ait oluyor. Niye getirmiyor Allah'a? Çünkü Allah Tebarek ve Teala verirken muhsindir. Yani kula varlık vermesi, kula hayat vermesi, güç vermesi, irade vermesi, yani iradeyi oluşturacak imkan vermesi, bunların tamamını vermesi Allah'ın bir ihsanıdır. Ve ma alel muhsinine min sabil, ihsan edenin ihsanından dolayı bir sorumluluğu yoktur. Bu iyilik sadece övgü kazanır. Bu ihsan eden bana ihsan etti. Ama ben ihsanı suistimal ettim yani. Bu ihsanı ben yanlış yerde kullandım. O yanlış yerde kullanmak bana ait oluyor. Ama eğer arz edeyim ki Allah bize ihsan etti. Bu ihsanı ben iyilikte kullandım. Burada iyiliğin mükafatını hak ediyorum. Ama bilmeliyim ki bu iyiliğin arkasında, yani bu iyiliği bana imkanını sunan Allah'tır. Dolayısıyla iyilikten dolayı asıl iyiliğimin ona ait olduğunu bilmeliyim ve şükretmeliyim. Bir arz edeyim ki bu şekilde. Dolayısıyla Şia bu. Yani şeyde buradaki cevabı şudur Şia. Şia hem tevhid-i ef'aliyi kabul ediyor ve hem tevhid-i ef'aliyi, yani Allah halakakum ve ma tef'alun ayetini aynen doğrudur diyor. Bu haşa Kur'an inkar edilmez. Ama arz edeyim ki bu ve ma halakakum ve ma tef'alun'da paralellik yoktur. İki tane ayrı müstakil fail çıkar bir işi ya onun ya onun diyelim. Yok. Bir fail diğer bir failin devamındadır. Dolayısıyla aziz mübaşir fail kendi yaptığından tamamıyla sorumluluk onun üzerine binmektedir. Kötüyse ondan sorgulanma hakkı ediyor. İyi ise de bu iyiliğine mükafat hak ediyor. Ama aynı zamanda bunda övgü de yine az edeyim hak taala kazanmış olur. Çünkü bu iyiliğin de Allah onları vermeseydi bu iyilik gerçekleşmezdi. Kötülük de vermeseydi bize gücümüz gerçekleşmez. Ama kötülüğü Allah Tebarek ve Teala'nın iki tane iradesi var bizde. Bir irade-i teşri'i, bir de irade-i tekvini. İrade-i teşri'i de az edeyim ki Allah Tebarek ve Teala bize diyor ki ey kullum ben sizden istediğim iyiliktir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ Allah kulundan kötülüğüne razı olmaz. Kulunun yanlış yapmasına razı değil. لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Kulunun kafirliğine razı olmaz. Kuluna kötülüğü emretmez. Bu irade-i teşrih. Teşrih iradeyle bize, önümüze iki tane yol bırakıyor. Diyor ki, iki yol var. Birisi küfürdür, birisi münkerdir. Birisi fehşadır, diğeri ise imandır, sırat-ı müstakimdir, doğruluktur, güzelliktir. Kulum, ben size diyorum ki bu doğru, müstakim yol doğru. O tekst, ama bunları bilin ki ben bundan hoşlanmıyorum. Ben hoşlandığım bu doğrudur. Ama bize güç vermiş, bize bu gücü ve aklı verdikten sonra bizi de bu seçimde tabi olarak varlığımızın gereği, yani aklın, zatının gereği hürriyettir. Aklı verince biz hür olmalıyız. Hür olunca biz özgürlüğümüz şudur ki iki yoldan birisini tercih etme hakkına sahibiz. Tercih ederken bizim yine arkamızda Allah'tır. Yani Allah'tan gelen güçle tercih ediyoruz. Allah'tan gelen güçle yapıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın tekvini iradesi burada bizimle beraberdir. Bu tekvini iradeden dolayı Allah Tebareke Teala'ya bir sorumluluk binmiyor. Niye binmiyor? Çünkü Allah'tır ki bu ihsan etmesinden dolayı binmiyor. Muhsindir. Nitekim mesela diyelim ki şöyle bir misal arz edeyim. Eğer bir insana mesela diyelim ki biz bir maddi imkan verelim. Bir güç, bir miktar para verelim. Diyelim ki bu parayla sen iyilik yaptık. Önünü açtık bu insanın. Bu insana bu parayı verdi ama bu insan götürdü, kötülükte harcadı bunu. Bunu insanlara zarar vermede harcadı. Bu parayı veren insan sorumlu olmuyor. Eğer o parayı veren vermeseydi bu kötülükte harcamazdı. Ama akıl burada demez ki bu parayı niçin gidelim bu parayı veren de sorgulayalım. Diyelim sen niçin bu insana para verdin? Niçin bu imkanı verdin? Bu da gitti bunu kötülükte harcadı. O dedi ki ben iyilik yaptım verdim. Benim bir suçum yok. Suç onun kendisinde. O kendi özgür iradesiyle gitti o yanlışı. Ben ona vermiştim demiştim ki bunu ben senden, bana seven budur ki ben sana iyilik ettim, sen de iyilikte bunu harca diye verdin. Ama sen kötülüğü harcadın. Dolayısıyla tekvini açıdan o iyilik yapan sahibine bir sorumluluk gelmiyor. Zaten teşri olarak da, yani Allah'ın koymuş olduğu kural olarak da Allah diyor ki ben razı değilim kötülüğe. Ben razı olduğum iyiliktir. Dolayısıyla her ne kadar kulun yapmış olduğu bütün fiillerinin faili, kulun faili olduğu gibi, kulun kendisi gerçekleştirdiği gibi aynen Allah gerçekleştiriyor. Ama burada yanlıştan dolayı, çünkü Allah muhsindir diye Allah'a bir sorumluluk gelmiyor. Kula sorumluluk geldi, yanlıştan dolayı, o yanlışlığından dolayı kul sorumluluğu ceza hakkı ediyor. Mükafata gelince, çünkü Allah tebarek ve teala bu iyilik yapmıştır, iyiliği vermiştir buna, kul da bunu iyi de harcamışsa, bu iyilikten dolayı bu kula mükafat hak ediyor. Ama aynı zamanda Allah da övgü hak ediyor. Çünkü Allah'tır ki bu iyiliği gerçekleştirme zeminini hazırladı. Allah da elhamdülillah denilecektir. Ve de arz edeyim ki bir hadis-i şerifte şöyle geçir. Diyor ki, kutsi hadistir bu. Ey kulum, bir iyilik yaptığında bu iyiliğe evla benim. Asıl övgüyü ben hak ediyorum. Bir kötülük yaptığında ise de bu kötülükte kınanmayı ben değil, kınanmayı sen hak ediyorsun. Niye? Çünkü kötülüğü sen kendi yanlış kararınla gerçekleştirdin. Bu yanlış kararı ben sana dilemedim. Ben sana dedim ki bunu istemiyorum bu senden. Bundan dolayı sen kötülüğüne avlasın, kötülüğe avlasın. Kötülükte sen kendin ona avlasın, kınanmaya hak ediyorsun. İyiliğinde ise övgüye asıl ben hak ediyorum. Dolayısıyla az eden kişi ya bu şekildeki bir anlayışıyla, yani Allah tebareke ve teala mahlukatı paralel iki fail görmemesi sonucunda meseleyi çok güzel çözmüştür. Ve hem Allah'tır ki her şeyi, hiçbir mahluk Allah karşısında hiçbir istiklal sahibi değil. Allah tek müstakil varlık, Allah tebareke ve teala'dır. Ve hem de aynı zamanda müstakil olmayan bu varlıklarda tam manasıyla sorumluluğu hak edecek bir özgürlük ve güç kullanma imkan da söz konusudur. Bunu Şia tevhid-i efaliyi ve insanın özgürlüğünü ve Allah'ın adaletini ve husn-ı kutu akliyi tamamıyla yerini tutmuştur. Ama burada görün ki bu iki ekol da dediğim gibi ehl-i beytten koptular diye birisi tevhidi kurtaralım diye Allah'ın adaletinden vazgeçmek zorunda kalmış. Diğeri ise adaleti kurtaralım diye Allah'ın tevhidinden vazgeçmek zorunda kalmış. Her ikisi de aslında tevhid-i zatı da feda etmişlerdir. Ef'al-i bendegan bi hiç veç mehlukudan istemişler bunlar ve meşriyet-i ilahi bi ef'al-i bendegan teallük nemi girer. Bu muhtezelen görüş. Alem hadises, burada yukarıda da demiştik mesela, diyelim ki bu yukarıdaki kadim sadece Allah'tır diye bunların görüşleri, yani ezeli olan, geçmişinde yokluk olmayan varlık sadece Allah'tır demiş bunların görüşü. Sonuç itibariyle geçmişinde yokluk, o alem nedir? Yani Allah'ın mahlubu, geçmişinde yokluk olan bir varlık demişler. Alem hadisesi. Alemin kadim olması demişler muhaldır. Burada da filozoflara karşı felsefecilere karşı çıkmışlar ki felsefeciler mehlukatı Allah'a, alemi iki kısma etmişler. Bir hadis olan alem, bir de kadim olan alem. Demişler ki alemin iki parçası var. Alemi emr ve alemi halg. Alem iki kısımdır. Bir emr alemi, bir de halg alemi. Halg alemi demişler hadistir. Yani madde alemi. Madde alemi nedir? Hadistir. Yani geçmişinde maddi varlıklar yani. Adam maddenin kendisi değil. Maddenin kendisi alem-i emirdendir. Maddenin, o filozoflar dediği maddenin kendisi. Az edeyim ki ama maddi varlıklar, maddeden oluşan varlıklar hadistir. Geçmişlerinde mutlaka bir zaman süreci var. Yokluk olarak. Bir de alem-i emir denilen az edeyim ki bu mahlukatlar maddenin kendisi ve madde üstü varlıklar, mücerred varlıklar, ruh, az edeyim melekler, akıl, bunlar. Bunlar ise çünkü zamanın üstünde bir varlıklılar diye, zaman bunların geçmişinde yokluk yoktu. Bunlar ezelidirler Allah'la beraber. Ama bunlar ezeli demeyin ki bizzat ezelidirler. Bunlar hadislikleri zat itibariyle hadislidirler. Âlem-i halk, bu arz edeyim ki bugün bizim bu bazı bu aşırıya gidenler de bu konuları iyi anlamadıklarından dolayı arz edeyim ki birçok aşırılıklarda belki duyuyorsunuz yani bizim bazı cahil yeterliliği olmayan kimselerin ortaya attıklarıdır. Mesela eymetar, nahlukiyeti filan gibi konularda şey diyorlar. Şimdi alemi emirden olmak, mahluk olmamak anlamına gelmiyor. O alem yani o varlıklar ki onların meydana gelmesinde bir madde, asıl bir kök olmalıdır ki o kökten meydana getirilen varlıklara, maddi varlıklar, bir kök. Önce bir kök var. O kökü sonra Allah-u Teala o kökten bir takım işlemler onun üzerinde yaparak bir başka varlık meydana getiriyor. Bizler gibi. Bizlerin bir kökten meydana geliyor. Neden? Bir takım maddi unsurlardan, madde bizim bedenimizi, bizim vücudumuzu teşkil eden bir takım unsurlar var, kökler. Allah mesela diyen eski zamanda diyorlardı bu kök nedir? Dört tanedir. Ateşli sudur, havadır, topraktır. Şimdi mesela olmuş 110-111 plan civarında atom mesela elementler her neyse. Şimdi bir kökten meydana gelen varlıklara halk denilir. Yani önce bir madde var, sonra o maddeden meydana gelir. Bunlara halk denir. Ama bir kökü olmadan sırf Allah'ın emriyle kul ol deme emriyle oluşan, hiç geçmişinde bir kökü olmayan ve sırf Allah'ın ol emriyle, iradesiyle meydana gelen varlıklara da alemi emr denilir. Yani Allah'ın emrinden fakat olur. Alemi emrin bir örneğini mesela şeyde biz diyelim mesela. Misal bizim şu anda mesela bir de irade edelim zihnimizde bir araç. Bizim irade etmemiz de aynı zamanda nedir? Bir araç meydana gelmiş olur. Yani bir ağacı zihnimizde hemen bir kavram olarak veyahut da bir şekil olarak zihnimizde oluşturuyoruz. Ki bunu, bu kavramı oluşturmak için, zihnimizde hazır etmek için, meydana getirmek için bir ham madde yok. Önce o ham maddeyi getirelim, işleyelim, sonra bir ağaç meydana. Ne? Bizim irademizle meydana. Bu işte alem emir. Alem emir böyle bir şey. Yani bir takım varlıklar var. Akıl, ruh, melekler. Bunlar bir takım varlıklardır ki, öyle değil ki Allah bunları meydana getirmek için ilk başta bir tane maddeyi veya bir tane kökü çevirsin bunlara. Yok, öyle değil. Ama onları sadece Allah irade ediyor, bunlar doğruyorlar. Bu alemin içerisinde, madde aleminin, yani bu gökler ve yerin, bu kat gök dediğimiz ve yer dediğimiz ve bunların arasında olan gezegenler, şunlar, bunlar, bütün varlıklar. Bunların hepsi ise maddi varlıklardır. Yani önce bir madde var. Mesela diyelim ki Muhammed Aleyhisselam diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim'e geçer. Duhan. Tüslü. Yani bir duman mesela. Şimdi eskiden mesela diyelim ki bu şeyde de biz de biliyoruz mesela bütün bu maddi varlıkların oluşumunda bir ne de var? O atomları duhan olarak Kur'an-ı Kerim tabir etmiş. Ve az edeyim ki şimdi de atom. Allah önce o atomları var etmiş, sonra o atomları birbirleriyle birleştirerek, bunların bir ölçülerle, her şeyi bir ölçüye koyarak, birisi güneş olmuş, birisi ay olmuş, birisi yer olmuş, birisi bu galaksi olmuş, böyle bütün bu yedi kat göğü ve yeri ve bu araç içerisinde olan bizim gibi canlı ve cansız varlıkları bunlardan meydanır. Bu da işte alem-i halk'tır. Şimdi alem-i halk filozoflar dediler hadistir. Niye? Çünkü önce bir madde, bir duhan oluşmuş, sonra o duhandan bunlar meydana getirilmiş. Ama o duhanın kendisi ve onun ötesinde madde olmayan varlıklar, bunlar demişler ki hadis değil. Filozoflar böyle diyorlar. Ama kelamcılar, özellikle Mutezile kelamcıları ve keza Eşaire de bu aynı görüştedir. Bunlar az edeyim ki alemin hadis olduğu, yani geçmişinde bir yokluk olduğu kanaatindedirler. Aynı yani meleklerin de, şeylerin de, cinler, ruhların da, akılların da geçmişinde bir yokluk olduğunu düşünüyorlar. Burada filozoflar buna karşı çıkıyorlar, diyorlar ki bu mümkün değil. Bu alemi halkın dışındaki varlıkların zaman itibariyle geçmişinde yokluk olması mümkün değil. Niye? Çünkü diyorlar ki Hak Teala'nın kendi zatı ezelidir. Allah'ın sıfatları ve isimleri de ezelidir. Allah'ın zatının ve sıfatlarının ve isimlerinin isteği de, gereği de ezelidir. Allah'ın mesela zatlarından birisi nedir? İhsan etmek, muhsin. Bu muhsinlik, yani ihsanda bulunmak, bu bir ezeli bir özellikti Allah. Öyle değil ki Allah Teala ilk başlarda haşa mesela muhsin olmasın, cimri olsun mesela. Eli bağlı olsun. Sonradan birdenbire mesela bir süre sonra bizde de oluşan ahlak değişimi gibi, bizde nasıl ahlakımız bazen değişiyor, farklı ahlaka gelir. Allah'ın ahlakında bir değişim olsun ki Allah muhsin duruma gelsin. Muhsin değilken muhsin olsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Madem ki Allah muhsin oluşu ezeli ise, bu ezeli sıfatı bunun gereğinin olmasını ister. Bunun gereğini engelleyecek nedir? Bunun Allah'ın bu ezeli sıfatının gereğini engel olunması için gerek iki alternatif var. Bir, bu diyelim ki Allah'ın karşısında bir güç var, engel. Allah'ın gücü gelmiyor. Kalp istiyor, zatı istiyor, iyilik gitsin. Ama karşısında bir tane nedir? Şey var. Güç var ki engeldir. Aynen biz insanlardan. Bazen istiyorum bu insanın elinden tutayım ama korkuyorum. Orada duruluyor ki eğer elini atarsan elini kırarım. Böyle bir şey. Allah'ın böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın elini tutacak ihsanla ilgili bir şey söz konusu değil. İki, bu ihsanı kabul etme kabiliyeti olmuyor bunda. Yani o ihsanı kabul etme kabiliyeti Allah kendisi icat edecek. Allah'tır ki yoktan bu ihsanı yoktan yapıyor yani. Dolayısıyla karşıda ihsanı kabul etmeme durumu olan bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Allah'ın zatı ezeli, sıfatı ezeli ise onun yaratması da mutlaka ezelidir. Ya daimel fadli alel beriyye. Allah'ın isimlerinden birisi. Hala Cevşen'in kebirde de var mı bilmiyorum bir yani bu isim. Veya mutlaka var ya sen yani dualarımızda. Ya daimel fadli alel beriyye. Ey sürekli ihsan sahibi olan yaratıkların. Sürekli için engel yoktur. Dolayısıyla Allah'ın mutlaka ihsanın ezeli olmak zorundadır. İhsanın ezeli olması o ihsan edilenin muhtaç olmadığının alameti değil. Belki aslında orada ihtiyaç daha fazladır. Ezeli ve ebedi olarak muhtaçtırlar. O ihtiyacı farkı. Dolayısıyla alemi emirden olan mahlukatların marifetleri kamil olduğu için her an kendileri Allah'ın karşısında kulluk itibariyle daha da yani huşu onlar Allah katında Allah'ı anmaktan, Allah'ı arz edeyim şükür etmekten, hamd etmekten la yefturun. Asla süslenmez, asla usanmazlar, asla bıkmazlar, asla yorulmazlar. Bu şekilde. Ama alemi halkta bizim ezeli olma imkanımız yoktur. Allah yani bize mesela diyelim ki ihsan Allah tarafından bize varlık verilmesi, varlığın gereğini verilmesine bir engel yok. Peki biz niye ezel olamıyoruz? Çünkü bizde alma kabiliyeti yoktur. Allah'ın arz edeyim ki bu bizim bu maddi varlıkların zatı itibariyle öyledirler ki gerek birbirlerine takip ederler. Ben, siz dünyaya gelebilmemiz için bizim kendi babamızdan dünyaya gel. Bizim babamız gerek bizden önce olmalı. Bizim babamız babası ondan önce olmalı. Tabi böyle sıra. O sıra olmadan gelmiyoruz biz ya. Sıra bizim zatımızın gereğidir. Dolayısıyla bu sıralama bizde olduğundan dolayı biz tabi olarak ezel olamıyoruz. Zaman itibariyle bizim hadis oluşumuzun zatımızın gereğidir. Yani maddi varlıkların zatının gereğidir. varlığı kabul etmeme bizdedir. Suç bizdedir. Eksiklik bizdedir. O tarafta bir eksikliği söz konusu değil. Allah yabbasitel yedeyn, her iki eli açıktır. Her şeye, bütün mahlukata ihsanda bulunmak istiyor ama mahlukatın bir kısmı bu ihsanı ezelen ve ebeden alabiliyor. Kabiliyet var onlarda. Bir kısmı da bizim gibilerin kabiliyet söz konusu değil. Bizler gerek babamız önce alsın, sonra bize sıra gelsin. Babamız bizden o ihsanı almadan bize sıra gelmez. Dolayısıyla biz ezeli olamıyoruz. Hadis oluruz zamana. Hudavar ne der dünya ve ne der ahiret, didene bir şey ver. Bunu da kısaca arz edeyim. Allah dünya ve ahirette görülmez. Bu da yine Allah'ın görülmesinde yine ben dedim ya, bunların temelinde tevhiddeki o eşliği yani. Onlar çünkü Allah'ı paralel bir varlık diye görüyorlar diye bunun görülebileceği kanaatinde oluyorlar eşaire. Mutezile de o kanaattadır ama paralel olduğuna. Mutezilelerin diyor ki Allah çünkü madde değil diye. Bu görülmek sadece paralelde yeterli değil. Bir de madde olması lazım, bir şekil olması lazım. Allah madde değil diye görülemez diye bu görüşe sahiptirler. Elbette Ehl-i Beyt Akıllı Aleyhisselam da buyururlar ki Allah görülemez ne dünyada ne ahirette. La tudrikul ebsar ve hu yudrikul ebsar. Bu dediğim şekilde hem madde olmayışı ve hem de ki Allah'ın tevhidinin ehedi oluşu sebebiyle görülmesi mümkün değil. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.